Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. İmam Ahmed bin Hanbel rahimullah'ın Usulü's-Sünne kitabının şerhinde hadisin tefsirini bilmeyen ona teslim olmalıdır başlığında kalmıştık. Usulü's-Sünne'nin 9, 10 ve 11. maddeleri şu şekilde. İmam Ahmed rahimullah diyor ki, hadisin açıklamasını, tefsirini bilmeyen, ona akıl erdiremeyen kimseler onun hükmüne iman etmek ve teslim olmak ile yetinir. Böyle bir kimse için ona iman edip ve ona teslimiyet göstermekle yükümlüdür. Örneğin Es-Sadıkul Masduk hadisi ve buna benzer kadere dair diğer hadislerde olduğu gibi. Yine rü'yet, yani kıyamette Allah'ın görüleceğine dair bütün hadislerde böyledir. Bunlar kulaklara yabancı gelse, bunları duyan bunlardan irkilse bile ona düşen bu hadislere iman etmektir. Onlardan bir harfini dahi reddetmemektir. Ki güvenilir ravilerden nakledilmiş benzeri diğer hadislere de iman böyledir diyor. Burada tefsir ile kastedilen bir şeyin hakikatinin açıklanmasıdır, beyan edilmesidir. Allah Teala'nın kendisi hakkında ve ahiret günü hakkında verdiği haberler bizce malum değildir. Yani bizce malum değildir şu manada, biz bunları akıllarımızla bilemeyiz. Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatları, cennet, cehennem, ahiret günü veya gaybi meseleler, bunları insan aklıyla, fıtratıyla bilemez. Dolayısıyla haberi sadıkla gelen bu bilgiler, haberi sadık ya mütevatir olan Kur'an-ı Kerim veyahut güvenilir ravilerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettikleri hadislerdir. Bunlar bize garip gelse dahi biz bunlara teslim olmak zorundayız. Burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Nasların geliş şekilleriyle ilgili olarak. Mesela bazı insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bazı haberleri kendi iddialarınca, zannlarınca Kur'an'a aykırı olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla Kur'an'da geçmediği için buna iman etmem gerekmez. Yani iman etsem de olur, etmesem de olur gibi değişik inanışlara sahip oluyorlar. Öncelikle bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözleri, hadisleri, yani ondan bize güvenilir ravilerle gelen hadisleri Kur'an'a arz ederek kabul etme gibi bir metodumuz yok. İslam'da böyle bir metot yok. Çünkü Allah Azze ve Celle güvenilir ravinin verdiği haberi kabul etmeyi bize din kılmıştır. Size bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın diyor Hucurat Suresi 6. ayetinde. Yani fasığın haberini bile doğrudan reddetmeyi meşru kılmamış Allah Azze ve Celle bize. Fetebeyyenu, iyice ortaya çıkarın, araştırın diyor. Bu sadık kimsenin haberi olursa o zaman kabul edilmesini bize vacip kılar. Şimdi burada fasık kelimesi Kur'an ve sünnet naslarından anlaşıldığı üzere büyük günahları açıktan işleyen kimse veyahut küçük günahları açıktan işlemekte ısrar eden kimse demektir. Yani bu kimse kuldan utanmayan, Allah'tan korkmayan bir kimsedir, fasık. Kuldan utanmayan ve Allah'tan korkmayan bir kimse Allah Azze ve Celle adına, Resulü adına yalan söyleme konusunda güvenilir değildir. Sadık kimse, bunun zıttı olan sadık kimse ise doğru sözlü, diyanet sahibi, yani görünürde Allah'a itaatsizliği veya kullar arasında utanmazlık sayılan şeyleri yapmayan kimse demektir. Böyle bir kimsenin verdiği haberi de Allah Azze ve Celle bize kabul etmeyi vacip kılmıştır. Peki Kur'an'a arz etmede bir metot olamaz mı? Sonuçta Kur'an'a aykırı olarak birisi bize bir hadis getirdiği zaman demek ki bunda bir fasıklık var diye zan yapamaz mıyız? Görünüşte bize sadık gözükmüş olabilir. Yalanı olabilir. İşte bu Kur'an'a aykırı hadis rivayet etmesi de onun yalancılığını gösterir şeklinde iddialar söz konusu edilebiliyor. Burada bizler Allah Azze ve Celle'nin bizlere yükümlü kıldığı şey insanların zahirlerine bakmak, kalpleri hakkında hükmetmemek, zahirlerinde fiil bakımından batınına aykırıymış gibi bir zan bile bıraksa bizde buna itibar etmememiz. Bilakis alametlerle değil, net delillerle hükmetmemiz emredilmiştir. Usame'nin kıssası da radıyallahu anh'ın böyledir. Mesela o bir harp esnasında yenik duruma düşünce la ilahe illallah diyen birisini öldürüyor. Ve Usame bin Zeyd radıyallahu anh'ın buradaki düşüncesi, yani bu adam Müslümana karşı savaştı, İslam'a karşı savaştı. Elinden kılıç düşünce de Müslüman'ın ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalınca da korkudan dolayı la ilahe illallah dedi. Bakın burada ihtimal ne kadar düşük. Yani bu adamın bu sözünde samimi olması ne kadar düşük bir ihtimal. Zahiri sebepler bunu gösteriyor. Yani bu adam bunu ancak korkudan söylemiştir. Yani ölmemek için, öldürülmemek için yalandan söyledi. Zahirdeki bu. Buna rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Usame bin Zeyd'e diyor ki kalbini mi yardın? O diyor la ilahe illallah diyerek yarın karşına gelirse kıyamet gününde ne yapacaksın, ne cevap vereceksin diyor. Şimdi bunu o kadar söyledi ki ben o günden sonra Müslüman olmayı arzu ettim artık diyor Usame bin Zeyd radıyallahu anh. Yani keşke böyle bir duruma muhatap olmasaydım Müslüman olduğum halde diyerek bu duruma bakılırsa zahirde la ilahe illallah diyen bir kimse pozisyonu ne olursa olsun, alametler bu sözü yalancı bir şekilde söylediğini gösterse dahi, la ilahe illallah diyenin bu sözüne itibar etmek asıldır. Ondan sonra günahları açıktan işlemeyen, herkesin günah olduğunu bildiği günahları açıktan işlemeyen kimse, sadık kimse. İnsanları da işte mürüvvet kurallarına riayet eden, hayasızlık, açık bir hayasızlık, utanmazlık yapmayan bir kimse, sadık kimse. Böyle bir kimse hakikatte bize zahirinde yapmacıktan olarak dahi kendisini Müslüman gösterse, yapmacıktan takvalı gösteriyor da biz onun bir türlü günahına vakıf olamıyorsak Allah böyle bir kimsenin haberini kabul etmeyi bize vacip kılmıştır. Zina edenin eğer evliyse 4 şahidin şahitliğiyle recmedilmesinde de bu bize vacip kılınmıştır. Adam öldürenin katlinin vacip kılınmaz kısas olarak öldürülmesinde de 2 şahidin şahitliğine bu şekilde vacip kılınmıştır. Bazen tek kişinin haberini bize vacip kılmıştır Allah Azze ve Celle. Tek kişinin şahitliği ve yeminle hükmetme var mesela. Bunun gibi işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen haberler böyledir. Diğer türlü yola gelince hadislerin Kur'an'a arzına bir kimse böyle bir yol tutmaya kalkışırsa bunun sabit bir kuralı, kaidesi yoktur. Bu kimse böyle bir durumda Kur'an'dan anladığıyla hadisten anladığını birbirine vuruşturmuş olur. Bunda da isabet ettiğini iddia edemez. Çünkü bu metodu izleyen pek çok gruplar vardır ki bunlar birbirlerine muhalefet etmektedirler. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani bir kısım insanlar işte herhangi bir hadisi Kur'an'a uygun görürken diğer bir kısım uygun görmemektedir. Kaldı ki Allah Azze ve Celle'de ayetler bunun böyle olmaması gerektiğine delalet etmektedir. Mesela Resul'e itaat Allah'a itaattir buyuruluyor Nisa 80. ayetinde. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Allah Azze ve Celle neden böyle diyor? Mutlak manada Resul'üne itaat edilmesi için. Yani bu Kur'an'dan mı değil mi? Böyle bir sorgulamaya izin vermiyor Allah Azze ve Celle. Yani bu Kur'an'dan mı değil mi? Yani Kur'an'dan değilse biz burada itaat etmeyiz, kabul etmeyiz. Böyle bir sorgulamaya izin vermiyor. Nitekim Nisa 64. ayetinde de şöyle buyurur Allah Azze ve Celle. Seni de senden öncekileri de. Ancak Rabbinin izniyle kendilerine itaat edilmeleri için gönderdik. Burada bu ayet açıkça ifade ediyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat Allah'ın izniyledir. Eğer bu itaat sadece Kur'an'la sınırlı olsaydı, peygambere sadece Kur'an'a uygunsa, Kur'an'a uygun konuşursa itaat ederiz de sınırlı olsaydı, Allah Azze ve Celle'nin izninin zikredilmesine hacet kalmazdı. Ama bir başkasına bakın, bir başkasına bu yoktur. Yani Resul'e bu şekilde bir itaat. Bazı kimseler başka insanları Resul'e kıyaslayarak, mesela alimleri, zahitleri, evliya olarak bildikleri insanları da sanki bunlar da peygamberlerin varisleri olmaları hasebiyle aynı peygambere itaat edildiği gibi itaat edilmesini öne sürüyorlar. Bunlar da peygamberlerin varisleridir diyerek. Bu böyle değildir. Çünkü masum olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani Allah'ın korumasında olan, herhangi bir sözü hevai hevesinden söylemeyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Mesela Cin Suresi 28. ayetinde 27-28. ayetinde Allah gaybını kimseye açmaz ancak seçtiği Resul'e buyurur. Burada Resul'ü istisna eder. Ama buraya bir başkasını biz katamıyoruz. Gayb haberlerine iman etmek konusunda da mesela müminleri Allah Azze ve Celle vasıflarken onlar ki gayba iman ederler diyor. Yu'minune bil gayb. Ve elif lamlı gelir bu gayb. Yani bizim için gayb olan her şey iman etmek değil. Müminlerin iman ettiği gayb Allah ve Resulünün haber verdiği gayba iman etmektir. Bu gayb nedir? Bu gayb akıllarımızla ölçemeyeceğimiz gaybtır. Akıllarımızla ölçemeyeceğimiz bir gayb hakkında peki nasıl Kur'an'ı hakem kılarız? Çünkü Kur'an'da aslı itibariyle gaybi bir bilgi kaynağıdır. Yani Allah Azze ve Celle'den indirilme bir vahiydir. Dolayısıyla biz bu vahiyi anlamamız için Allah peygamberini göndermiştir. Sana da zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın diye diyor. Yani bu Kur'an'ı anlamak bir kere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanına muhtaç. Biz peygamberin beyanı olmadan Kur'an'ı anlayamayız. O halde Kur'an'ı nasıl hakem kılarız? Peygamberin beyanını anlamak için. Bunun sahih olup olmadığını anlamak için. Nasıl hakem kılarız? Allah Azze ve Celle bilakis başka şeylerin doğruluğunu tespit için Kur'an'ı ve sünneti öne sürüyor. Herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde, çekiştiğinizde onu Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Yalnız Allah'a döndürün de diyebilirdi. Hani iddia ettikleri gibi sünnet eğer ihtilaf sebebi olmuşsa insanlar arasında yalnız Allah'a döndürün diyebilirdi. Ama Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Çünkü Kur'an'ın beyanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklaması olmadan bizce anlaşılamaz. Allah Azze ve Celle kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyurur Enam suresinde. Ve biz kitapta beyanını göremeyiz pek çok şeyin. Namaz emredilmiştir. Bunu şeklini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize açıklamıştır. Hac emredilmiştir. Bunun ayrıntılarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize açıklamıştır. Zekat emredilmiştir. Ayrıntılarını Allah Resulü açıklamıştır. Hırsızın elini kesmeyi, bununla ilgili ahkam veya kullar arasındaki hukuklarla ilgili pek çok şeyi Allah Azze ve Celle mücmel bir şekilde kitabında indirmiş. Bunları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklamıştır. Daha önce bir vesileyle örneğini verdiğimiz gibi bir kimsenin mesela öğle namazının farzını 4 rekat kılması Kur'an'a aykırıdır. Bizce Kur'an'a aykırıdır. Biz aklımızla değerlendirsek. Akşam namazını 3 rekat kılmak Kur'an'a aykırıdır. Neden? Sen Allah Azze ve Celle'nin namaz emrine belli vakitlere bağlıyorsun. Hadi bu vakitleri Kur'an'dan çıkardığını düşünelim. Onu 4 rekat kılmak, 2 rekat kılmak, 3 rekat kılmak neyse bu şekilde rekatlere, sayılara belli bir rusume bağlamak Kur'an'a aykırıdır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat emrettiği için Allah Azze ve Celle biz Resul'ün beyan ettiği şekilde bunu alıyoruz. Helal haram meseleleri yine böyledir. Allah Azze ve Celle deniz avını bize helal kılmış. Fakat ölüleri, diğer taraftan ölüleri, meyteyi, kanı haram kılmıştır Maide suresinde. Bugün sünnette şunu görüyoruz. Kanlardan iki şey size helal kılındı. Dalak ve karaciğer. Kur'an'a baktığımız zaman dalak ve karaciğer yemek demek ki Kur'an'a aykırı. Kur'an'da göremiyoruz bunu. Balık, balık ölüdür. Hadi deniz avı olduğu için Maide suresinde deniz avı size helal kılındı buyuruluyor. Buradan işte yorum yapıldığını düşünürsek tatlı su balıkları, göl balıkları veya özel havuzlarda yetiştirilen alabalık gibi balıklar meytedir. Deniz avı da değildir. Bunu haram kılmak gerekir. Yani insan eğer Resul'e uymazsa tağutlaşıyor. Resul'e uymayan insan Kur'an'ı kullanarak tağutlaşıyor. Kendi başına din koyuyor, helal koyuyor, haram koyuyor, ibadet şekli koyuyor. Bunları koyduktan sonra diyor ki biz peygamberin işte Kur'an'da geçmeyen akideyle ilgili, kayıpla ilgili verdiği haberleri kabul etmeyiz diyorlar. Neden? Aradaki fark ne? İbadet meselelerinde kabul edenler burada niye kabul etmiyor? Yani basit bir helal haram inancı bile kişiyi kafirlerden yapabilir. Tevbe suresinin 29. ayetinde ehli kitapla savaşılmasını emrederken Allah Azze ve Celle Allah'ın ve Resulünün haram kıldıklarını haram sayıncaya kadar onlarla savaşın diyor. Yani bir kimse eğer Resulün helal kıldığını helal, haram kıldığını haram saymıyorsa bu kendileriyle savaşılacak sınıflardandır. Resulünün, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılıncaya ve kendi elleriyle hor bir şekilde cizye verinceye kadar onlarla savaşın diyor. Kitap ehli için bu. Kitap ehli olmayan ise onların konumu daha başkadır. Onlardan cizye bile kabul edilmez. Onların cezası ölümdür. Yani bu iş tamamıyla din ayrılığıdır. Resulün ondan sahih olarak gelen haberin reddi, buna itikad edilmemesi din ayrılığıdır. Tek bir mesele bile olsa. Tek bir akidevi mesele bile olsa. Şimdi tefsir dedik. Allah Azze ve Celle'nin mesela gaybiyatla ilgili verdiği haberler bizce malum değildir. Bunlar İmam Malik ve daha başka imamların, seleften birilerinin söylediği gibi onlar istiva hakkında bu malumdur. Kelime olarak mesela istiva malumdur ama keyfiyeti bizce meçhuldür diyorlardı. Buna iman etmek vaciptir. Bunun hakkında soru sormak, yani bunu kurcalamak bidattır. Kendisine soru soran kimseye de, bu istiva nedir diye soran kimseye de sen ancak bir bidatçı görüyorum diyor ve meclisinden kovduruyor İmam Malik. Evet, Allah Teala'ya has kılmak gerekiyor bu gibi bizim aklımızla bilemeyeceğimiz konulardaki keyfiyet bilgilerini. Mesela Allah Azze ve Celle eli, ayağı, gülmesi ve buna benzer sıfatları bize bildirirken aynı zamanda hiçbir sıfatında mahlukuna benzemediğini de bildirmiştir. Mahlukuna da benzemiyorsa bu el nasıl bir el diye soru sormak da bize meşru kılınmamıştır. Biz sadece iman ederiz, Allah'ın hakiki bir eli vardır, ayağı vardır, gülmesi vardır ve sair sıfatları vardır. Aklımızla bilemeyeceğimiz için bazıları yorum yapmışlar, biz aynen teslim oluruz. Bazıları da yorum yapmış, teslim olmayanlar yorum yapmış. Biz neden teslim oluyoruz? Sahabe bunlara soru sormadan teslim oldukları için teslim oluyoruz. Allah Resulü selameti burada tarif etmiş. Benim ve ashabımın yolu üzerinde olanlar diyor. O sahabeler ki bunları sormamış. Ayrıntılarını açıklamamışlar. Girmemişler şöyledir diyerek. Biz de bu yüzden teslim oluyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle onların iman ettiği gibi iman etmeyi bize vacip kılmış. Onların iman ettiği gibi iman etmeyenler ise ya inkar yolunu tutmuşlar, ya mahluka benzetme yolunu tutarak diğer bazı ayetlere muhalefet etmişler veyahut da işte böyle olduğu zaman diyerek kendilerince orta yol tutmak isteyenler ya Allah'ın ayetleri inkar ediliyor, sıfatları inkar ediliyor veya mahlukuna benzetiliyor. O yüzden biz sahabenin gibi yaptığı gibi yaparsak problem yaşarız. Bazı insanlar fitneye düşer demişler ve bunları akla uygun bir şekilde tevil edelim demişler. Elinden kasıt kudretidir, nimetidir. Bunun gibi yorumlara gitmişler. Ve bu yaptıkları tevilleri de geçerli gösterebilmek için, mazur gösterebilmek için selefin yolu en selametlisi ama bizimki de daha ilimli, daha hikmetlidir demişlerdir. Yani bizim yaptığımız daha ilimli, daha hikmetli. Yani bu bilgiyi selef bilmiyordu, akletmiyordu, düşünmüyordu. Hikmetten uzaktı sahabelerin inandığı şekilde demişler ve kendilerini bu manada sahabeden daha hayırlı görmüşlerdir. Bakın sapma burada başlamıştır. Halbuki ilim hikmet bu naslara geldiği gibi teslim olmanın ta kendisidir. Çünkü Allah Azze ve Celle sahabe topluluğunu kendilerinden sonrakiler için örnek kılmış. Sonrakileri sahabeye örnek kılmamıştır. Bu imkansız zaten. Kim müminlerin yolundan başkasına tabi olursa diyerek de Nisa suresi 115. ayetinde onu varacağı yere vardırız, cehenneme yaslarız diyor. Bakın, demek ki sahabenin durduğu yerde durmamak, onların iman ettiği gibi iman etmemek kişiyi cehennem ashabından yapıyor. Artık ya ebedi kalır veyahut da kalmaz, Allah bilir. Evet, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kur'an'ın tefsiri 4 kısımdır. Hadis de böyledir. Yani nasların tefsiri. Arap dilinden dolayı bilinen tefsir. Yani Arapça bilen bir kimse, Arapça hakim olan bir kimse burada kastedilen manayı bilir. Arap dilinden dolayı bilinen tefsir. Bilinmemesi mazeret olmayan tefsir. Yani herkesin bildiği, herkesin anlayıverdiği tefsir. Alimlerin bildikleri tefsir. Yani ancak bir çaba, ilmi bir çaba göstermekle ulaşabildikleri tefsir ve ancak Allah'ın bildiği tefsir. Kim bunu bildiğini iddia ederse o bir yalancıdır diyor. O Allah'a has olan, yani bize açıklamadığı, Resulü diliyle de bize bildirmediği kısmı bildiğini iddia eder. Mesela bazılar diyor ya, işte hurufu mukattalar, elif, lam, mim, elif, lam, ra, bu gibi ayetlerden kastedilen şudur diyerek, işte ra'nın manası şudur, lam'ın manası, mim'in manası şudur diyerek açıklamalar yapanlar, eğer Allah'tan ve Resulünden bir hüccetle bunu yapamıyorlarsa, delille yapamıyorlarsa, İbn Abbas'ın dediği gibi o aslında bir yalancıdır. İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözündeki ancak Allah'ın bildiği tefsir, Allah Teala'nın kendisi hakkında ve ahiret günü hakkında verdiği haberlerin hakikatidir. Bunların manasını anlarız, lakin hakikatini idrak edemeyiz. Manasını anlarız sözü, işte az önce sıfatlar hakkında söylediğimiz gibi, İmam Malik'in söylediği gibi, istiva malumdur, yani bu bilinen bir şeydir. Fakat keyfiyeti, yani onun hakikati bizce bilinemez. Allah açıklamadıkça, Resulü açıklamadıkça bizim akıllarımızla bilebileceğimiz şeyler değildir. İmam Ahmed'in sözünde geçen Es-Sadıkul Masduk hadisi, Es-Sadıkul Masduk doğru olan ve doğrulanmış demek. Yani Es-Sadık burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, El-Masduk denmesi mucizelerle desteklenmiş, tasdik edilmiş demek. Allah Azze ve Celle onun doğruluğunu mucizelerle de tasdiklemiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Bize daima doğruyu söyleyen ve kendisine de doğru bildirilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirdi. Yani Sadıkul Masduk aleyhissalatü vesselam şöyle bildirdi diyor. Sizin birinizin yaratılışının başlangıcında ana baba maddeleri 40 gün anasının karnında toplanır. Sonra o maddeler o kadar zaman içinde katı bir kan pıhtısı halini alır. Sonra yine o kadar zaman içinde bir çiğnem ete dönüşür. Sonra dördüncü dönüşüm merhalesinde bir melek gönderilir ve bu melek ona ruh üfürür ve 4 kelime, yani rızkını, ecelini, amelini, şaki ve said olduğunu, yani cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu yazmakla emrolunur. Kendisinden başka hak ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennet ehlinin ameli yapmaya, bununla amel etmeye devam eder. Nihayet kendisiyle cennet arasında bir ziradan, yani bir kol boyu kadar mesafeden daha az başka bir mesafe kalmaz. Yani bu kadarcık bir mesafe kalır. Bu sırada meleğin anne karnında yazdığı o yazı kişinin önüne geçer. Bu sefer o kimse cehennem ehlinin ameliyle amel etmeye devam eder. Yani cehennem ameli üzerine ölür. Ve yine biriniz cehennem ehlinin ameliyle amel eder. Nihayet kendisiyle cehennem arasında bir dirsek boyu, bir ziradan başka mesafe kalmaz. Bu sırada meleğin o anne karnında yazdığı yazı o kişinin önüne geçer. Bu sefer o kimse cennet ehlinin ameliyle amel etmeye devam eder ve cennete girer. Evet, bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Şerh-ı Sünne derslerinde kader meselesini bundan bir önceki ders olarak yenice de işlemiştik. ayrıntılarıyla. Burada sadece Sadık ul Masduk hadisiyle kastedileni İmam Ahmet örnek verdiği için bu hadisi zikretmiş olduk. Yani bu hadislerde bizim anlamadığımız şeyler olsa bile, künhünü idrak edemediğimiz meseleler olsa bile biz buna böylece teslim oluruz. Müminlerin kendilerinin üstünde olan Rablerini ahiret yurdunda gözleriyle göreceklerini kabul etmek yine ehli sünnet vel cemaatin esaslarındandır. Salih selef bu konuda icma etmişlerdir. Bir sonraki derste de inşallah Allah Azze ve Celle'nin kıyamette, ahirette görülmesi babını işleyeceğiz. Burada kısaca ehli sünnete muhalefet eden bidat ehlinden bazısı rüyet ile, yani Allah'ı görmek ile kastedilen ilimdir demişlerdir. Sadece buna cevap vermekle yetineceğiz inşallah. Birincisi, rüyetin ilim diye tefsir edilmesi nasların zahirine aykırıdır. Nasların zahirine aykırı olan bir açıklama için delil gerekir ve bu konuda delil yoktur. Yani zahirde rüyet nedir? Görmek demektir. İşte bununla kastedilen ilimdir diyen bir kimse bu konuda delil getirmek zorundadır. Çünkü zahire muhalif bir açıklamadır. Böyle bir delil olmadığında da bu kabul edilmez. İkincisi, ilim anlamındaki görmek fiili geçişli, müteaddi bir fiildir. Mesela Zeyd'i bir fakih olarak gördüm dersin. Zeyd'i bir fakih olarak gördüm dersin. Yani onun fakih olduğunu bildim demektir. Eğer Zeyd'i gördüm dersen, bundan ancak onu gözle gördüğünü söylemiş olursun. Burası anlaşıldı mı?
Hocam bir daha alalım mı?
Baştan şey yapalım. İlim ifadesi, yani görmeyi ilim diye tefsir etmenin yanlışını gösteren şeylerden birisi, ilim manasındaki görme, yani rüyet, ilim manasına da gelir, tali anlamlardandır. Ama müteaddi olduğu zaman, geçişli olduğu zaman, mesela dikkat edin örneğe, Zeyd'i, yani Ahmet'i fakih olarak gördüm. Burada görmeyi değil de onu fakih olduğunu bildim, fakih olduğunu anladım manasındadır. Geçişli olduğu zaman. Ama Zeyd'i gördüm dersen, Zeyd'i bildim manasına gelmez bu. Zeyd'i gördüm. Yani geçişsiz olarak, başka bir isimle, başka bir fiille geçişsiz olarak doğrudan kullanıldığında bu asla ilim anlamına gelmez. Görmek görmektir. Üçüncüsü, rüyeti ilim olarak açıklamak bid'attir. Rüyet görmek demektir. Bunu ilim diye açıklamak bid'attir. Ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ne sahabelerden birinden böyle bir açıklama sabit olmamış. Bilakis bunun tam aksi sabit olmuştur. Akide konusunda cedeli terk etmek yine sünnet esaslarından bir esastır. Bunu da kısaca işlemeye çalışalım. İmam Ahmet Rahimullah şöyle diyor. Herhangi bir kimseyle tartışma ve münazara yapmaz. Yani sünnet ehli olan bir kimse. Çekişmeyi, cedeli de öğrenmez. Cedel ilmini de öğrenmeye kalkmaz. Yani muhatap şöyle mat edilir, şöyle sıkıştırılır gibi böyle edebiyatla ilgili veya mantıkla ilgili ilimleri de öğrenmeye kalkışmaz bunun için. Kader, rü'yet, Kur'an ve bunların dışında sünnetlerde gelmiş olan hususlar hakkında konuşmak mekruh ve yasaklanmıştır. Bu şekilde hareket eden bir kimse sözleriyle sünneti isabet ettirse dahi tartışmayı terk edip teslimiyet göstermedikçe ehli sünnetten olamaz. Bu konuda gelen asara iman edilir. İmam Ahmet bu zikrettiği kaideyi kendi aslında da zaten fiili olarak uygulamıştır. Mesela Haris el-Muhasibi, Haris bin Esed el-Muhasibi, takvalı, zahit bir kimse, öyle ki babası kaderi olduğu için, kaderiler bu ümmetin mecusileridir buyuruluyor hadiste. Kaderi olduğu için babası vefat ettiğinde iki ayrı dine mensup bir kimse birbirlerine varis olamaz diyerek onun mirasını reddetmiş birisidir. Sünnete bağlı isim sıfatlar meselesinde tamamıyla selefe mutabık, yalnız bunları ispat etme, açıklama, tebliğ etme noktasında kelamcıların metodunu kullanmıştır. Yani Allah'ın elinden kastedilene, manalar yükleyenlere veya bunu inkar edenlere veya mahluka benzetmeye çalışanlara karşı reddiye vermek için, selefin inandığı şekli ortaya koymak için mücadele ederken cedel metotları, kelam metotlarını kullanmıştır. Maalesef bunu İbn-i Teymiye de yapmıştır. Basit bir örnek. Allah Azze ve Celle'nin konuşması, kelamı meselesini ispat ederken bu konuşma harf ve ses iledir şeklinde Ehl-i Sünnet'in oturmuş bir akidesi var. Ehl-i Sünnet'in bu konuda eşariler muhalefet etmiş, harf ve sesle değildir demişlerdir. Ama Allah'ın kelamı vardır demiştir eşariler. İbn-i Teymiye de kendi zamanında eşarilere reddiye vermek için harf ile ses ses ile olmasına, mesela Allah Azze ve Celle'nin kavl, kâle Allahu Teala, kâle veya nida gibi geçen fiilleri, işte kavl harfsiz ve sessiz olmaz. Nida harfsiz ve sessiz olmaz. O halde Allah'ın kelamının harf ve ses ile olduğuna itikad etmek gerekir, vaciptir diyerek bu şekilde bir delillendirme yapıyor. Böyle bir delillendirme yolu tutmak da sünnete muhaliftir. İmam Ahmed'in sözünde kastedilen mana bu gibi manalardır. Yani biz Kur'an ve sünnette gelene bir şey eklemeyeceğiz. Birisi el diyor, bununla kastedilen kudret mi diyor? Bu kudret açıklamasını sen çıkardın. Biz geldiği gibi iman ediyoruz. Burada duracağız. İşte kudret dersen şöyledir, böyledir diye gereksiz ayrıntılara bakın. Selef sahabe girmemiş. Bilakis teslim olmuş. Şimdi bu açıklamanın o halde ne sakıncası var diyebilir bir insan. Evet, biz Allah Azze ve Celle'nin harf ve ses ile yani kelamının hakiki bir kelam olduğuna iman ediyoruz. Ses meselesi Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu Allah Azze ve Celle kıyamet gününde uzaktakinin de yakındaki gibi işiteceği bir saut ile nida eder. Burada saut, ses ispat ediliyor. Ses ile konuştuğuna iman ediyoruz. Harf ile konuşur mu konuşmaz mı meselesine gelince biz burada tevakkuf ediyoruz. Çünkü Allah'ın isim ve sıfatları tevkifidir. Yani Kur'an'dan ve sünnetten açıkça bir nas olmaksızın bu konuda duraklanır. İspat veya redde gidilmez. Biz de burada Allah'ın harfle konuşmasını ne reddediyoruz ne de ispat ediyoruz. İbn-i Mesud'dan gelen rivayette kişinin Kur'an'dan okuduğu her bir harfe 10 sevap vardır hadisine gelince buradaki harf de Allah'ın harf ile konuştuğunu ispatlatmaya yetmiyor. Çünkü buradaki harf kulların kıraatine nispetlidir. Allah Azze ve Celle gelince ne nefi ediyoruz ne ispat ediyoruz, tamamıyla tevakkuf ediyoruz. İbn-i Teymiye ve buna benzer kelamcı metotlarla Ehl-i Sünnet'in akidesini açıklamaya gelince şayet biz böyle bir yol açarsak, yani kelam harfsiz ve sessiz olmaz dersek bir başkası da çıkar. Allah'ın eli vardır, elde etsiz kemiksiz olmaz der. Allah'ın işte mahlukuna benzemeyen eti ve kemiği vardır demeye kalkışır. Aynı kapıdır bakın bunlar. Biz bu gibi şeylerden uzak durmamız gerekir. Evet, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Zuhruf Suresi 58. ayet. Demişlerdir ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Sana böyle demeleri sadece münakaşa açmak içindir. Zaten onlar kavgacı kimselerdir, cedelci kimselerdir. Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Bakın sadece bir cedel, tartışma kapısı açmak. Yani sen burada hayır bizim ilahımız daha hayırlı diye tartışmaya girme vardır burada. O zaten bilinen bir şey. İman et ama bu cedele girme. Yani malum olan bir şey hakkında sen nasıl cedele girersin? Bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu? Yani Allah mı demeleri aslında kendi başına samimiyetsiz bir söz. Ebu Umame radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kavim üzerinde bulundukları hidayetten sonra ancak cedel, tartışma sebebiyle sapar. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuyor. Sana böyle demeleri sadece münakaşa açmak içindir. Zaten onlar kavgacı kimselerdir. Bunu Ahmet, Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbani sahih olduğunu açıklamıştır. Yani onların bu cedel açma, münakaşa açma girişimlerine icabet etme, fırsat verme demektir. Ayşe radıyallahu anha da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Ali İmran suresi 7. ayetini okuduğunu, yani kitabı sana indiren odur. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Bunlar kitabın aslıdır. Diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler fitne çıkarmak ve heveslerine uygun tevilini yapmak için müteşabih olan ayetlere tabi olurlar. Oysa müteşabihin tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde yüksek dereceye erişmiş olanlar ise biz ona inandık, iman ettik, hepsi de Rabbimiz katındandır derler. Bunu akıl sahiplerinden başkası düşünmez. Bu ayeti okudu. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Onun müteşabih olanlarına tabi olanları gördüğün zaman işte onlar Allah'ın bu ayetini zikrettiği kimselerdir. Onlardan sakının. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada onlarla münazara yapın, onlarla tartışın demiyor da onlardan sakının, uzak durun. Fahzeruhum. Fahzeruhum buyuruyor. Sakının onlardan. Tartışmaya girmeyin diyor. Muhkem ve müteşabihi de açıklamıştık daha önce. Muhkem tek bir manaya delalet eden, neshedilmemiş, tahsis edilmemiş, taklit edilmemiş naslardır. Müteşabih ise muhtemel manalar içeren, neshedilmiş olabilir, neshedilmiş olan, tahsis edilmiş olabilir. Mesela sen şurada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam itikaf ancak 3 mescittedir buyuruyor. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. İtikaf ancak 3 mescitte olur buyuruyor. Bu nedir? Bakın, mescitleri tahsis ediyor. Allah Azze ve Celle de ayetinde mescitlerde itikafa girdiğiniz zaman diyor. Bak ayetteki ifade umumi. Bu ise tahsis ediyor. 3 yere tahsis ediyor. Biz bu tahsis edilmiş, yani muhkem olan tahsis edilmiş olandır. Yani tahsis eden nastır. Şimdi muhkem olan bu delili getirdiğimizde hayır efendim Allah Azze ve Celle mescitlerde diyor. Her mescitte olur derse bakın bu müteşabihe tabi olmaktır. Bunun gibi. Veyahut da herhangi bir nas neshedilmiştir. Bazılarının yaptığı gibi. Ayşe radıyallahu anh'ın işte mescitte oynayan Habeşleri seyretmesi meselesi. Bunun hicab emrinden önce olduğu. Ayşe radıyallahu anh'ın o sırada küçük yaşta olduğu vesaire. Gösteren ibarelerle delil getirildiğinde bakın muhkem olan nas bu sebeple terk edilirse bu müteşabihe tabi olmaktır. Yani neshedilmiş olması artı Ayşe radıyallahu anh'ın durumu bunun gibi sebepler burada müteşabihliği gündeme getiriyor. Muhkem naslar ise kadınlarla erkeklerin birbirlerine bakmalarını yasaklayan açık naslardır. Erkeklere söyle gözlerini sakınsınlar. Kadınlara söyle, mümin kadınlara söyle gözlerini sakınsınlar. Bu ibare açık. Yine Ali radıyallahu anh'tan ve Cerir bin Abdillah el-Beceli radıyallahu anh'tan gelen rivayetlerde bir bakışına bakış ekleme diye Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yasaklıyor. Ve buradaki bakışa da şehvetli olması, şehvetsiz olması gibi bir ayrım getirmiyor. İlk bakışta gözün çarpsa bile bakışını çevir diye emrediyor. Bu erkeğe de kadına da geçerlidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sizi bıraktığım sürece siz de beni rahat bırakın. Sizden öncekiler ancak çokça soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Şimdi bize bazı hadisler geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorma imkanımız kalmamış. Allah Resulüne sorma imkanımız kalmamış. Hadise dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında çok soru sormayı yasaklıyor. Kendi hayatında çok soru sormayı yasaklıyor. Sebebi şu, sorulardaki gayeler çoğunlukla, çokça soru sormadaki gayeler çoğunlukla amel etmeme amaçlı sorular. Yahudilerin yaptıkları gibi. Allah bir sığır boğazlayın diyor. Herhangi bir sığır. Yahudiler işi yokuşa sürmeye çalışıyorlar. Ertelemek için. Bu emre itaati ertelemek için. O sığırı bize tavsif etsin Allah. Söyle Musa. Rabbine söyle bize tavsif etsin. Rengi ne olsun, şekli ne olsun diyerek ayrıntılara giriyorlar. Halbuki sıradan bir sığır kesselerdi bu onlara yetecekti. Onlar işi yokuşa sürdükçe Allah da onlara zorlaştırdı. En sevdikleri, en değer verdikleri buzağıyı boğazlatmalarına kadar işi götürdü Allah Azze ve Celle'de. Bir kimse Allah'a karşı bu şekilde işi yokuşa sürmeye kalkışırsa Allah da ona zorlaştırır. Diyor ki adam, işte namazı kaza ederim ileride. Nasıl Allah bana ömür verir? Yani kendince bir tahminde bulunuyor. Şu kadar ömrüm olur, ileride yaşlanınca namazları kaza ederim. Ondan sonra ne yapıyor? İşte namaz kılmaya karar verdiğinde işte nasıl kaza edeceğim? Ona naslar nasıl açıklıyor? Kişi namazı terk ettiği zaman kafir olur. Bu ağırına gidiyor. Bu sefer ne yapıyor? Beleş fetva verenlere gidiyor. Onlar da diyor ki işte şu kadar sene namaz kılmadıysan bunların hepsini teker teker kaza edeceksin. Kendi kendine de ne yapıyoruz? Zorlaştırıyoruz. Ağır olanı
tercih
ediyor. Şimdi bunun çok fazla detayları var. Yani Allah hile yapanlara, kendisine karşı hile yapanlara karşı hile yapar. Onun hilesi daha çetindir. Adam faize başvuruyor. Müslüman. Müslüman ama imanında bir gedik var demek ki. Faizle Allah'ın takdir ettiği şeyden kurtulabileceğini düşünüyor. Kredi çekmekle. Bu işe giriyor. Ne yapıyor? Önceki halinden daha beter bir duruma düşürüyor Allah onu. Bu Allah'ın mekrinden emin olmaktır. Bu da başka bir tehlike. Demek istediğimiz şu. Siz beni bıraktığım sürece, ben sizi bıraktığım sürece siz beni de rahat bırakın sözü, daha önceki kavimlerde peygamberlere çokça soru sormalarının itaat etmemek için bir zorlama olmasından dolayı. Şimdi bize bazı hadisler geliyor ve Peygamber aleyhisselatü vesselam vefat ettiği için bizim o konuda künhünü bilme gibi seçeneklerimiz kalmamış. Mesela tahiyyatül mescid namazını Allah Resulü aleyhisselatü vesselam emrediyor. Allah Resulüne şimdi sorma imkanımız var mı? Ey Allah'ın Resulü, bu kaçınılmaz bir emir midir? Mutlaka yerine getirilmesi gereken mi? Yoksa getirmesek de olur mu? Allah Resulüne soramıyoruz. Ne yapıyoruz? Zikir ehline soruyoruz, ilim ehline soruyoruz. Halbuki hadis açık. Bunu niye soruyorsun ki? Allah Resulü mescide girdiğinde iki rekat kılmadan oturma buyuruyor. Açık kapı arıyoruz. Açık kapı aramak için ilim ehline başvuruyoruz, zikir ehline başvuruyoruz. Yani burada Allah'a itaat etmek için değil, açık kapı aramak için. Kılmasak da olur mu? Şimdi alim de fetva veriyor. Olur. Yani buradaki emir şöyledir, böyledir veya insanlar bunda ittifak etmiştir. Şöyledir, yani bu vacip değildir diye birleşmiş dört mezhep diyor. Fetva veriyor. O da kılmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben sizi bıraktığım sürece siz de beni bırakın. Yani Allah Resulüne bile sormaman gereken bir soruyu sen zikir eline soruyorsun. Allah Resulü söylemiş zaten, iki rekat kılmadan oturmaz. Tıpkı birisinin bu hadisin varid olmasına sebep olan olay şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah müminlere haccı farz kıldı diyor. Bir tanesi diyor ki, her sene mi Allah'ın Resulü? Her sene mi? Şayet her sene deseydim bu size vacip olacaktı diyor. Ondan sonra bu hadisi beyan ediyor. Şayet her sene deseydim üzerinize vacip olacaktı. Sormayın. Sen her sene anlıyorsan her sene git. Ama her sene değil. Ömürde bir sefer. Bir seferde anlaşılıyor bu. Başkalarına da zorlaşmasına sebep oluyorsun. Bugün bunu mezhep haline getirmek, yani tahiyyatül mescid işte müstehaptır diyenler, bakın bunu mezhep haline getirmiştir. Allah Resulü'nün demediği bir şeyi dine ithal etmişlerdir. Allah Resulü demedi, kılmayabilirsiniz diye. Allah Resulü demedi bunu. Başkaları söyledi. Evet.
Bu hacla alakalı, şimdi dediniz ya sen her sene hani anlıyorsan gibisinden. Şimdi bu yönde bu müteşabih mi oluyor?
Evet.
Bunun muhkemliği ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasıyla.
Tabii.
Bu ömürde bir defa olduğu muhkemliği öyle sabit oluyor.
Evet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Sizleri insanların çıkardıkları bidatlerden sakındırırım. Zira din kalplerden tek seferde gitmez. Lakin şeytan kişinin kalbinden iman çıkıncaya kadar ona bidatler çıkarır. Yani şeytanın gayesi o iman tamamen iptal etmek. O iman çıkıncaya kadar bidatler çıkarır karşısına. İnsanların Allah'ın kendilerine yükümlü kıldığı namaz, oruç, helal, haram gibi farzları terk edip de Rableri Azze ve Celle hakkında konuşmaya başlamaları yakındır. Kim bu zamana yetişirse kaçsın. Denildi ki, ey Ebu Abdurrahman, nereye kaçalım? Şöyle dedi, nereye değil. Kalbiyle ve diniyle kaçsın. Bid'at ehlinden kimseyle oturmasın. Bunu Lalkai Şerhu Usul-i İtikadi Ehl-i Sünne kitabında rivayet ediyor. Şimdi bakın rivayete. insanların Allah tarafından kendilerine yükümlü kılınan işte farzları, yani bunlarla, bunların ilmini yapmayı bırakıp da iş Allah Azze ve Celle hakkında konuşmaya varınca diyor. Yani kitap ve sünnetten nas olmaksızın yorumlar yaparak, Allah'ın sıfatları hakkında yorumlar yaparak konuşmaya başladıklarını gördüğün zaman diyor. Bu ister bizden gibi görünen harsel muhasibi gibiler olsun, İbn-i Teymiye'nin yorumları olsun, isterse bidatçıların yorumları olsun. Bunlardan kaçın diyor. Şimdi madem ki bizim yolumuz sahabenin itikad ettiği gibi itikad etmekse, bizim bu açıklamalara, bu yorumlara ihtiyacımız var mı? Yani şöyle düşünün. İbn-i Teymiye'nin zamanında belki ihtiyaç hissetti bunlara. Belki bu şekilde açıklamalar yapmaya ihtiyaç hissetti. Bizim için şunu bilmemiz lazım. Din iki şeydir. Kitap ve sünnet. İcma bunun etrafında koruyucu bir kaledir. Sahabenin icması. Kitap ve sünneti anlamada koruyucu kaledir. Sahabenin icması. Ama dinin aslı kitap ve sünnettir. Selefe yeterli gelen şey bize de yeterli gelecektir. Ne kadar büyük alimler olursa olsun, İmam Malik, Muhammed bin Abdülvehhab, İbn-i Teymiye, kimler olursa olsun, din bunların açıklamalarına muhtaç değildir. Burasını iyi bilmemiz lazım. Din, sahabe aslında da kamildi. Elhamdülillah şimdi de kamil, kıyamet gününe kadar böyle. Biz bu ilim ehline müracaat ettiğimiz bazı meseleleri din gibi görmemekle de mükellefiz. Bunlar belki o kitap ve sünneti anlamamıza yardımcı olan vasıtalar olabilir. Ama onları, madem ki bunlar vasıtaysa o zaman onlar da din ediniriz dersek, bugünkü işte mezhep taklidi bu gibi sebeplerden çıkmıştır. İmam Malik'in dediği gibi, öncekiler neyle ıslah olduysa ümmetin sonrakileri de ancak onunla ıslah olur. Bugün Muhammed bin Abdülvehhab rahimullah'ın dahi kendi aslında büyük bir ıslahat olan eserleri dahi bugün din edinildiğinde, yani sanki Kur'an ve sünnet nası gibi kabul edildiğinde, o kitaplarda da bir sürü müşkülatlar var. Bugün insanlara, tekfircilere bakın özellikle, bu tekfircilerin, bu tekfirlerinde ısrar etmelerinin sebebinde bu gibi sebepler yatar. Muhammed bin Abdülvehhab'ın iki tarafa çekilebilecek ibareleri veya İbn-i Teymiye'nin iki tarafa çekilebilecek ifadeleri. Ama bunlar din değil ki. Din nasıl? Kitap ve sünnet. Sen nas karşısına getiriyorsun. Yani anlayışın hatadır. En basitinden yaygın konulardan birisi işte mutlak ile muayyen ayrımı. Tekfirde. Diyorlar ki, yani selefi alimler bugün bunu söylüyor. Mutlak ve muayyen ayrımı yoktur diye. Yani bir kimse küfür işledi mi onun adı kafirdir diyorlar. Veya şirk işledi mi onun adı müşriktir diyorlar. Ama biz ne diyoruz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Halid bin Velid'i tekfir etmemiştir diyoruz. Veyahut da onu geçelim. Biz Musa aleyhisselam tekfir edemeyiz diyoruz. Ama fiile baktığın zaman levhayı yaratmak küfürdür. Bu bize zorunlu olarak, bu naslar bize zorunlu olarak mutlak ile muayyeni ayırt etmemizi gerektiriyor. Din bu. Ama bu da büyük bir alim. Burada ne yapacağız? Yani biz bu kadar şaşkın bir ümmet miyiz? Din, kitap ve sünnettir. Bakın tekfir gibi hastalıklar kitap ve sünnetin dışında yollar edinilmesiyledir. Kader inkarı kitap ve sünnetin dışında yollar edinilmesiyledir. Sünnet inkarı kitap ve sünnetin dışında bir yoldur. Sufilik kitap ve sünnetin dışında yollar edinilmesiyledir. Yani bütün bidatler dini kitap ve sünnetten ibaret görmemekten kaynaklanan şeylerdir. Darül Harp mi, Darül İslam mı Türkiye diye soran adamlara kitaptan ve sünnetten delilin ne bu böyle bir ayrım dediğin zaman İmam Şafii şöyle demiş, falan alim böyle demiş diye gelmek zorunda kalıyorlar. Yahu benim dinim bana bunu vacip kılıyorsa kitap ve sünnette bulunmalı bu. Bunun gibi. Bütün bidatlerde bu sıkıntılar vardır ve sünnetin esaslarından birisi bu şekilde bidat ehlinden uzaklaşmamız, onlarla tartışmaya girmememiz. Bunu şu rivayette tamamlayalım. Ma'un bin İsa dedi ki, Malik bin Enes bir gün koluma dayanmış bir halde mescitten ayrılmıştı. kendisine Ebu Cüveyriye denilen ve mürciyelikle suçlanan birisi yetişti. Şöyle dedi, ey Ebu Abdillah, beni dinle, seninle bir şey konuşmak, tartışmak ve görüşümü sana bildirmek istiyorum dedi. İmam Malik, eğer beni yenersen, yani tartışmada beni yenersen ne olacak dedi. Adam, eğer seni yenersen bana uyarsın dedi. Malik, başka bir kimse de gelip ikimizi yenerse ne olacak dedi. Adam, ona tabi oluruz dedi. Bunun üzerine Malik dedi ki, ey Allah'ın kulu, Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sadece bir dinle gönderdi. Ben senin bir dinden başka bir dine geçtiğini görüyorum. Yani bize vacip olan şey Allah'ın Resulü ile gönderdiği dini araştırmak, bunu öğrenmek ve buna tabi olmak. Tartışmalara baktığın zaman aynı İmam Malik'in anlattığı gibi durum. Kelam, akıl oyunları, laf edebiyatı maalesef oradan oraya saptırır, renkten renge sokar insanı. Evet, bu konuda daha başka rivayetler var Selef'ten. Fakat süre uzadığı için bir rivayet daha aktaralım. Çünkü bunlar bu konuda önemli. Hakkınızı verdin, uzadı biraz ama. Ebu'l-Haris şöyle dedi, Ebu Abdillah'a yani Malik bin Enes'e şöyle sordum. Burada Cehmiye ile tartışan, onların hatalarını açıklayan ve onlara meseleleri araştıran birisi var. Bu kimse hakkında görüşün nedir? Şöyle dedi, bu hevalar hakkında herhangi bir şey konuşma taraftarı değilim. Birinin onlarla tartışmasını da uygun görmem. Muaviye bin Kurra şöyle demiyor mu? Tartışmak amelleri boşa çıkarır, düşük bir konuşmadır, hayra sebep olmaz, kelamcı iflah olmaz. Tartışma ve kelam ehlinden uzak durunuz. Sizlere sünnetleri ve sizden önceki ilim ehlinin üzerinde durdukları şeyi tavsiye ederim. Şüphesiz onlar kelamı, bidat ehli hakkında konuşmaya dalmayı ve onlarla beraber oturmayı çirkin görürlerdi. Selamet ancak bunların terk edilmesindedir. Sapıklık ehliyle tartışmak ve münakaşa etmekle emrolunmadık. Muhakkak ki selamet bundadır. Yine Tabakatul Hanabile'de şöyle rivayet ediliyor. Abbas bin Galip el-Hemedani İmam Ahmed'e şöyle sordu. Ey Ebu Abdillah, bidatçı birinin konuştuğu bir mecliste ben de bulunuyorsam, benden başka sünneti bilen yoksa ona reddiye verebilir miyim dedim. Dedi ki, kendini bu işe hedef yapma, sünneti bildir ve tartışma. Ona bu sözü tekrarladım. Dedi ki, seni ancak bir tartışmacı olarak görüyorum. Böylece sünnete haber vermenin ve yaymanın meşru olduğu anlaşılmaktadır. Allah, ibadetleri sünnete uymadıkça ve kişi bu konuda ihlaslı olup yalnız Allah'ın vereceği ecri beklemedikçe kabul etmez. Sünneti kendi şahsi tartışması veya önderlik gibi nefsinin hazları için ortaya koyacak kimsenin tartışması, amelin kabulünün iki şartından biri olan ihlastan uzaktır. Nitekim Muhammed bin Abdülvehhab mesailinde şöyle zikreder. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şahitlik etmeye davet babı. İhlas hakkında uyarı. Şüphesiz insanların çoğu hakka davet etseler de aslında kendi nefsine çağırmaktadır. Hakka çağıran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolu üzerinde olan ve davetinde ihlaslı olandır. Onun bidat ehliyle olan husumeti, düşmanlığı hak ehlinin batıl ehliyle olan husumetidir. Yani böyle bir kimsenin husumeti, ayrımı, yani batıl ehlinden ayrılması, hak ile batılın ayrılmasından ibarettir. Evet, Allah izin verirse Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu ve Allah'ın ahirette görülmesi meselelerinde sonraki derslerimize işleyelim. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mesele var mı? Cümlemizden. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve tuğbileyk.